Ayrım 18.
Pers ordusunun Amanos Sıra dağlarının arkasında Sokoi denen yerde çadır kurduğu haberleri gelince ordu doğuda Piramos Nehri Ceyhan ağzındaki Malos'a Kızıl Tahta yakını hareket etmişti. Bugün Türkiye-Suriye sınırı bu dağ sırasından geçer. Daraios yaz başında Babil'den ayrılıp Fırat'tan yukarı yürüyüşe çıkmış. Askeri gücünü büyük savaşa hazırlıyordu. İsos'taki çatışmadan önceki olayları tarihçiler türlü türlü yorumlamaktadır. Her şeyden önce dedikleri, iki tarafında haber alma örgütlerinin güvenilirlikten son derece yoksun olduğudur. Yakın zamanlarda olayları anlatanların, yörenin coğrafyasını bilmemelerinden kaynaklanan karışıklıklardan sakınmak istiyorsak, iki ordunun harekatını anlamak için en iyisi bugünkü karayolları haritasına bakmaktır. Ceyhan Nehri'nden yukarı çıkan İskender, Adana'dan doğuya uzanan karayolu hattına yöneldi. Bu hat Toprakkale'de bir yol ayrımına ulaşır. Biri güneye dönüp kıyıdan İskenderun'a doğru, öbürü doğuya doğru Osmaniye'ye ve Bahçe Geçidi'nin üzerinden Fevzi Paşa'ya gider. İskender birincisini seçti. Denizi sağına alıp güneye doğru yoluna devam etti. Miriandros'a vardı. Buradan az ötede Aleksandretta, İskenderun kurulacaktır. İskender'in niyeti ola ki bugün Belen denen ya da Beylan, geçit üzerinden Amanos dağlarını geçip Amik Ovası'na inmekti. Pers ordusunun orada olduğunu sanıyordu ama Pers ordusunun aslında geride kaldığını anlayınca hayrete düştü. Persler onun bir gün önce geçtiği denizle tepeler arasında kalan kıstak üzerindeki İsos'a, Misis varmıştı. Daraios çok kalabalık ordusunu yayabileceği açık alanın bulunduğu Sokoya'da İskender'in gelmesini beklerken sabırsızlanıp saldırmaya karar vermiş. Bahçe geçitini geçerek en kestirme yoldan Kilikya'ya yürümüştü. Toprakkale kavşağına vardığında gerçek durumu öğrenen Daraios Yunan ordusunun gerisinde güneye dönmüştü. İskender'in tek seçeneği yeni gelmiş olduğu yoldan dönmekti. Ordu Amanos dağlarının denize inen eteklerinde Suriye kapıları diye bilinen yerde geceyi kayalıklar üzerinde uyuyarak geçirdikten sonra Şafak'la birlikte İsos'a gitmek üzere düzen içerisinde tekrar yola koyuldu. İsos'ta çarpışan tarafların gerçek sayısını gösteren güvenilir bir belge yok. Şurası kesin ki Perslerin sayısı yüz binlerle ölçülebilirdi. Doğu Yunanlı paralı askerler ve Makedonya'dan gelen acemi askerlerle takviye edilen Yunan ordusunun sayısı da artmıştı ama savaşacak adam sayısı ele geçirilen kentlere garnizon yerleştirmek gerektiğinden azala azala Granikos'a vardığında 35 bin kişiye düşmüştü neredeyse. Dolayısıyla Daraios'un açıkça kazançlı çıkması gerekiyordu. Ordusu rakip ordulardan kat kat büyüktü. Ancak durum bundan ibaret değildi. Çünkü çarpışma bir yanda denizle bir yandan dikine yükselen tepelerle sıkı sıkıya sınırlanan daracık bir cephede olacak. Bu nedenle salt sayı üstünlüğünden doğan kazanç az olacaktı. Ama yine de Pinaros adlı sığ akarsuyun karşı yakasında duran Yunan ordusu Pers saflarını uçsuz bucaksız sanıyordu herhalde. Hassa alayı ve kalabalık bir Yunanlı paralı birliğinin koruduğu Daraios ortada arabasının içinde görülebilirdi. İsos'ta çarpışmanın nasıl geliştiğini Yunan-Roma dönemi tarihçileri çok ayrıntılı olarak anlatmışlardır. Özellikle Arianos, Yunan ordusundaki her birliğin yaptığı hareketleri, karşı hareketleri kaydedip her seferinde görevli subayın adını verir, olayları dosdoğru anlatır. Bu nedenle İskender'in harekat başlamadan önce doğudaki yüksek araziden aşağı kısaca baktığı gibi, bugün de insan savaş alanını ve çevresini gözlemlese, birbiri ardına gelişen olayları gözünün önünde canlandırıp, bunların taktik önemini anlaması kolaydır. İşte bunu yaparken insan, anlatılanlardan birden kuşkulanmaya başlıyor. O güz ikindisinin bir vaktinde, öyküyü anlatanın da yatsıyamadığı gibi, harekat öyle bir noktaya gelmiş görünüyor ki, Makedonya ordusu sayıca olduğu gibi, manevra ve savaş yapmada da üstünlüğü karşı tarafa kaptırmış. Bunun mantıksal sonucu olarak da Makedonya ordusunun zafer kazanması için hemen hemen hiç umut kalmamış. İşte sahnede geçen olayların akışı o anda kopuyor. Öykü yeniden başladığında Persler kaçmaktadır. Olanları şimdi kısaca özetleyelim. Solda Parmenion kıyıdaki birliğiyle Dareios'un onu çevirmek için yollamış olduğu kalabalık Pers atlısına karşı umutsuzca direnmeye çalışıyordu. Şimdiden nehri geçmiş bulunan düşman karşısında göndermiş olduğu tehlike işaretleri arkadaşlarının ancak bir bölümünün yardıma gelmesini sağlamıştı. Çünkü ortada piyadelerin de başı dertteydi. Nehre tören yürüyüşü düzeninde yaklaşırken Dareios'un paralı askerleriyle kapışmışlar, Yunan Yunan'a acımasız bir kıyıcılıkla savaşıyorlardı. Ancak hem suda hem de nehir kıyılarında mücadele, ünlü Makedonya falanksının savaş düzenini bozmuş, bunun sonunda nehirden karşı kıyıya istendiği gibi geçilememiştir. Savaşın sonucu belli değildi. Bu sırada sağda İskender'le arkadaşlarının ana bölümü alışılmamış bir sakınımla ilerliyordu. Dağın eteklerini dolaşarak ilerlerken yukarılarda gerisine asker indirmek için hazırlık yapan Persleri gördü. Bunun üzerine bir bölük okçu ile çevik birliği onlarla uğraşması için ayırdı ve sonunda kendisi de bütün gücüyle Perslerin sol kanadına yüklendi. Granikos'ta olduğu gibi saldırısı dayanılmazdı. Çok geçmeden sola dönüp paralı askerleri yandan vurdu. Böylece falanksın nehri geçmesini sağladı. Asyalı Yunanlıların yok edilmesiyle Pers komuta kademesi saldırıya açık kalmıştı. Ansızın iki kral yüz yüze geldi. Bu gerçeğin anıydı. Yalnız çarpışmanın sonucu değil, Pers İmparatorluğu'nun yazgısı da terazinin bir kefesinde tartılıyordu. Dareios'un davranışı sonucu belirledi. Arabasını çevirip dağların yolunu tuttu. Daha sonra saltanat adına nesi varsa bırakıp bir ata atladığı gibi kaçtı. Bu öykünün iki yönü bugün pek anlaşılamamaktadır. Birincisi Pers kralının davranışına ilişkin basit sorudur. Yunanlıların çoğunun düşündüğü gibi 3. Dareios hiç de ödlek Yoz doğulunun biri değildi. Göze çarpacak ölçüde yakışıklıydı. İskender'den de bir karış uzundu. Perslerin en yüreklisi Sağnını da daha önceki bir seferde yapmış olduğu teke tek dövüşte kazanmıştı. Dareios ayrıca iyi eğitim görmüştü. Yunan edebiyatını da bilirdi. Pers ahlakı da onu bu durumda gerekeni yapmaya zorlamış olsa gerek. Ama her şeye karşın kaçtı. İssos'ta yediği korkak damgası 2 yıl sonra Arbela Savaşı'nda yeniden doğrulandı. Ancak kralın kaçışının çarpışmanın akışını anında etkilemesi öykünün insana en çok ters gelen yanıdır. Birkaç dakika içinde haberin ön saflara ulaşması için gereken zamandan daha fazla değil, 250 bin kişilik Pers ordusu ne yapacağını bilmeyen ayak takımına dönüşmüştü. Arianos'un daha fazla açıklama yapmaksızın söylediği gibi, kralın kaçtığı haberi açık gizlenemeyen genel bozgunun işareti oldu. Granikos'ta, Arbela'da ve konuyla ilgili olarak daha önce de Kunaxa'da sahnelenen benzer durumların anımsandığında Pers ordusunun nasıl olup da imparatorluk kurduğunu insan kendine sormadan edemiyor. Düşmanın kovalanması, Dareios'un ailesinin terk edilmiş Pers çadırlarında bulunması ve İskender'in onları mertçe karşılaması, Şam'a gönderilmiş olan Pers hazinesini Parmenion'un kurtarması. Bütün bunlar tarihçilerin anlattığı destansı zaferin sonuna eklenmiş renkli süslemelerdir. Ancak onların anlattıkları olaylardan ders alınması amacını gütmekten çok bir masalı süslemek oluyordu ve Küçük Asya'nın daha sonraki tarihiyle ilgisi çok azdı. Çünkü İssos'tan sonra İskender'le ordusu bizim ilgi alanımızın dışına çıkar ve seferinin yankıları Büyük Anadolu Yarımadası'nda iyi belgelenmemiş bir tarih döneminin karanlığında dağılır gider. 15. Dünya yurttaşlığı Küçük Asya'da Helen kültürü. Büyük İskender'in İsa'dan önce 323'te Babil'de ölümünü izleyen 300 yıl içinde dünya kültüründe daha da büyük gelişmeler oldu. Şimdi kıyıları ve sınırlarıyla Helenistik dünyanın büyük bölümünü içine alan Küçük Asya'nın halkları bu uğurda yapılanlara önemli katkıda bulundular. Helenistik terimi üzerinde bir parça durmamız yerinde olacaktır. Terim ilk olarak M.I.Rostovzef'in bu dönem üzerine yazdığı büyük yapıtta yeterince tanımlanmıştır. Ona göre bu terim, İskender'in doğuyu fethederek yarattığı dünyanın sonradan bölünmesiyle ortaya çıkan devletlerin, siyasal bağımsızlıklarını korudukları süre içinde Yunanlıların yaşamın her alanında önder rol oynadıkları döneme uygulanması gereken bir sıfattır. Bu da aşağı yukarı İskender'in zamanından Augustus zamanına değin geçen süreyi kapsar. Aynı konuda daha kısa yazmış olan W.Tarn, zamana ilişkin olarak bu terimi destekler. Tarn, öteki yazarlar gibi Helenistik sıfatının ad biçimi olarak Helenizmi uygun bir sözcük olarak kabul edip çözümlerken, uygar insanın ortak mirası olan ve Atika Yunancasıyla birliğe kavuşmuş uygar insanın oturduğu dünya anlamına gelen Oikumene sözcüğünden bu kavramın nasıl oluştuğunu gösterir. Attika lehçesi şimdi bir uçtan öteki uca kullanılan ortak dil olmuştur. Kendilerini bu büyük dünyanın öz yurttaşları olarak duyumsayabilmek için Akdeniz'den İndüs'e değin bütün halkların üst sınıfları şimdi Yunan kültürünün en azından temel bilgilerini edinmenin gerekli olduğunu anlıyorlardı. Çünkü bu aynı zamanda uluslararası tecim, özgür düşünce, ırk düşmanlığının azalması ve yetkenin değil, genellikle bilimin buyruğunda olan ahlak gibi ayrıcalıklardan pay almak demekti. Daha sonra Romalılara en sonunda bize kalan biçimiyle dünya yurttaşlığı buydu. Şimdi bu yeni dünyanın yaratılmasında Küçük Asya'nın oynamış olduğu rolü inceleyelim. İskender'in ölümünden sonra generalleri onun bıraktığı belgeler arasında ileride batıya yapacağı seferlerin planlarını buldular. Ancak hiçbiri onun yerine geçip imparatorluğun tümünün yazgısını yüklenecek çapta büyük insan değildi. Çok geçmeden birbirleriyle savaşa tutuşup kendilerini çetrefil ve sonu gelmez bir kavganın içinde buldular. Bu kavgada her ulustan paralı askerler, başkasının zararına kendi toprağını genişletmek isteyen komutanlara destek oluyorlardı. Bu kargaşa sırasında İskender'in ailesinden geride kalan, Roxane'den olma doğumunu göremediği oğlu, 4. Aleksandro, budala üvey kardeşi, 3. Filipos, hatta anası Olimpias yaşamını yitirmişti. İmparatorluk ayrı ayrı krallıklara bölündü. Her birinin başında ordularını yönetmiş olan büyük Makedonyalılar vardı. Böylece Ptolemaios Mısır'ın yöneticisi oldu ve ülkeyi Aleksandria'dan İskenderiye yöneten bir hanedan kurdu. Bu hanedan birbirini izleyen Ptolemaios adlı 14 kralla tam 300 yıl saltanat sürdü. Eski Pers İmparatorluğu'nun Hindistan sınırlarına değin uzanan büyük bölümü Seleukos'un payına düştü. O da önce ülkeyi Dicle üzerinde kendi adını verdiği yeni kentten, sonra Orontes Nehri, Asi Nehri üzerinde babası Antiochos'un adını verdiği Antiokeia'dan Antakya yönetti. Bu hanedandan 9 yöneticinin adı Antiochos'tu. Küçük Asya'nın büyük bölümü Büyük İskender'in Frigya satrapı yaptığı tek gözlü komutanı Antigonos'un denetimi altına girmişti. Ancak Antigonos, İsa'dan önce 301 yılında Afyon-Konya yolu üzerindeki İpsos'ta Seleukos'un ordusu ve çok sayıda fille desteklenen Lysimakos'un karşısında yenilgiye uğrayınca öldürüldü. O zaman Lysimakos'un ordusu Torosların kuzeyinde kalan ülkenin denetimini ele geçirdi. 20 yıl sonra Lysimakos da eski birleşince temizlendi. Şimdi 3. yüzyılın başında Seleukosların imparatorluğu en geniş sınırlarına eriştiğinde bu imparatorluğu oluşturan Yunanlı ve Yunanlı olmayan devletlerin durumunu gözden geçirmek gerekiyor. Gürültülü biçimde ülkeyi ilk kez geçen İskender'in zaman yokluğundan ve ivedi yeni fetihlerle uğraşmak durumunda olduğundan Pers yönetiminin uygulamada dayandığı kurumların yerine geçirebileceği bir seçeneği yoktu. Ülke bölge bölge satraplıklara ayrılmış, satraplıkları da komutanlar yönetiyordu. Eskiden Lidya'nın başkenti olan Sardeis'teki satrap hepsinin üzerindeydi. Ancak kıyıdaki özgür Yunan kentleri büyük ölçüde bu yetkinin dışında bırakılmışken, kuzeydeki yerli krallıklar ile ülkeye dağılmış bulunan eski Asya tapınak devletlerinin siyasal birliğinin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Seleukosluların elinde bulunan satraplıkların birincisini kuzeybatıda Marmara Denizi ile sınırlı, merkezi bugünkü Bandırma olan Çanakkale Frigyası idi. Ardından o sıralar Kızılırmak'a değin uzanan büyük merkezi Frigya bölgesi, İyon kentlerinden içeride kalan Lidya, ülkenin güneybatı köşesinde Karya, bütün kıyıyı ve Torosların güneyinde kalan ovayı kapsayan Kilikya ve buradan içeride Tuz Gölü'nden Fırat'a uzanan Kapadokya geliyordu. Güneyde Likya ve Pamfilya'yı içine alan uzunca kara parçası Helenistik dönemin büyük bölümünde Ptolemaios'ların elinde kaldı. Pontos o sıralar Papalagonya'nın büyük bölümü buraya giriyordu ile Bitinya'nın büyük yerli devletleri ülkenin kuzey bölümünün büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Seleukos dünyasını Karadeniz kıyısındaki Yunan kentlerinden ayırıyordu. Bundan böyle bu kentlerin Helen karakteri büyük ölçüde değişikliklere uğrayacaktı. Bugün Türkiye olan ülkenin en doğu kısmını Armenya Krallığı işgal ediyordu. Daha sonraları bu dönemde Bitinya, Frigya topraklarına girerek bölgenin doğu yarısına yaklaşık Ankara ilinde istilacı birleşikleri olan Galatları yerleştirdi. Kapadokya krallık oldu. Birazdan görüleceği gibi Bergama'da Aeolia'dan bir parça koparıp kendi başına devlet oldu. Seleukoslular bunlarla Pisidia'nın boyun eğmeyen krallarıyla ve başka başka yerlerin krallarıyla sürekli çekişiyordu. Küçük Asya'da Seleukos yönetiminin en ilginç yönü Yunan kentlerinin etki alanını genişleterek ve yeni kentler kurarak sınırlar içindeki farklı farklı toplumların tümünü Helenleştirme girişimiydi. Güneydeki satraplıklarda bile Asya'nın eski tapınak devletleri vardı ve bunların toprağı çoktu. Bu tapınakların dinleri genellikle Arilerden önceki büyük bereket tanrıçasına tapınmaya dayanıyordu. Bu da hem Yunanlıların hem de Perslerin yabancı oldukları bir şeydi. Tapınak topraklarını tanrının çiftçileri ekip biçiyor, kız çocukları tapınaklara dişi köle ya da fahişe olarak alınıyordu. Bereket tanrıçasına verdikleri hizmet Batı düşüncesini hep çok şaşırtmıştır. Bu tapınak merkezleri Batı uygarlığının ilerleyişi karşısında çok az geriledi. Roma döneminde bile varlıklarını sürdürüyorlardı. Mitolojilerinin Pessinos, Attisi, Olba Zeus'u gibi başlıca kişilikleri kimi zaman Yunan adları altında gizlense bile Yunanlıların dinsel inançları ve tapınmaları üzerindeki doğulu etkileri kendilerini Helenizme uyarlamak için yaptıkları değişikliklerden çok daha belirgindi. Örneğin Efesos'taki Artemis kültünde eskiden Megabizos diye bilinen yüce rahip başkanlık ederdi. Sözcük anlamı oğul arı olan rahibin yanında da kutsanmış kızlar kalabalığı olurdu. Lysimakos zamanına değin Efesos paralarının üzerinden arı simgesi eksik olmadı. Seleukoslular tapınak devletlerini ortadan kaldırmaya kalkışmadılar. Zaten bunu yapacak güçleri de pek olamazdı. Ancak asıl rahipler topluluğunun geçimi için gereken toprağı onlara bırakıp gerisini onlardan ayırma politikası güttüler. Büyük rahip ailelerinin önemi azalmadan sürdü ve yüzyıllar sonra bu ailelerden Hristiyan kilisesinin piskoposları bile çıktı. Yeni kurulan Yunan yerleşmeleri bu yolla kazanılan toprakların yeniden dağıtımını kolaylaştırdı. Yunan askeri birliklerinin yerleşmesiyle başta biçimsiz yerli topluluklar gibi görünen bu yerleşmelerin statüsü değişmiş, çok geçmeden Asyalı nüfusa siyasal haklar tanınınca tam anlamıyla olmasa da bağımsız kentlere benzemişlerdir. Artık Yunan eyalet merkezleri olarak benimsenmiş olan eski yerleşmelerle birlikte bu yeni yerleşmelere de çağdaş Seleukoslu kralların adıyla anılan yeni adlar konmuştur. Öyle ki Menderes Antiokeyası'ndan Menderes Antakya'sı, bugünkü Başaran, başlayan yol, sırayla aynı adı taşıyan Antiokeya, Nisa, Sultanhisar, Antiokeya, Tralles, Aydın ve Antiokeya, Alabanda'dan Arapisar geçer. Kilikya'da Adana, Tarsus ve nehir ağzındaki Maldos kentinin hepsi Antiokeya olurken, Mopsuhesteya'da Seleukeya oldu. Yunan kültürüyle birlikte Helenistik yönetim yöntemleri de adım adım yerli devletlere yayıldı. Ancak bu devletlerin Helenleşmesi şimdilik yüzeyseldi. Derebeylik Armenya bundan hemen hemen hiç etkilenmedi. Ancak bu özelliklere sahip olan bir örnek Urfa yakınlarındaki Komagene'dir. Yöneticisi 1. Antikos'un İsa'dan önce 69-34 yaptırdığı olağanüstü anıtlar olmasaydı bu yerin ne olduğu unutulmuş olacaktı. Her ne kadar kısmen yıkılmış, erişilmesi de güç olsa, bugün Antitoroslar'da, Kahta yakınlarında bir başına duran Nemrut Dağı'nın doruğundaki bu anıtlar görülebiliyor. 3 aşamalı bir sekiden sonra doğal bir kayanın üzerinde yaklaşık 45 metre yüksekliğinde taş yığını bir tümülüs vardır. Şimdi bu sekileri anıtsal heykellerden kopup düşen kalıntılar doldurmuş. Bu parçalarda üsluba özen gösterilmemiştir. Ancak hepsi muhteşem büyüklüktedir. Gerçek kişileri gösteren heykel başları bile 3 metreyi bulur. Parça parça yazıtlardan çıkarılabildiği ölçüde heykellerle simgelenen konu, kralın varsayılan atalarıdır. Ana tarafından soyu Büyük İskender'in Seleukoslu varislerine, baba tarafından da İran'ın Akamenid yöneticilerine kadar uzanmaktadır. Başka yerde tanrılar ve kahramanlar arasında belirsiz bir ast-üst ilişkisi betimlenmiştir. Asıl mezar odasının yeri saptanmamış olmakla birlikte mezar olasılıkla tümülüsün altındaki doğal kayaya yapılmış olmalı. Karşılaştırmak için şimdi de eski Yunan kentlerine dönelim. Bu kentler eski gelenekleri, çok geniş nüfusları ve durmadan artan zenginlikleriyle önem bakımından herhangi bir krallıktan pek geri kalmıyordu. İskender'in bu kentlerde oturan Yunanlıları özgürlüğe kavuşturması, bir doğulu Fatih'e yarım yüzyıldır süre giden bağımlılığın devamıydı. Gerçekte kentlerin özgürlüğü İskender'in doğu seferinin ivedi amaçlarından biriydi. Bu işi tamamladıktan sonra da kentleri tamamıyla özgür ve bağımsız siyasal birimler olarak yeniden kurmaya koyulmuştu. Seleukoslar ilke olarak kentlerin özelliğini tanımaya hazırdılar. Ancak herhangi bir biçimde daha yakın ilişki kurmalarını yüreklendirici bir politika izlemeyi de benimsemişlerdi. Eski federasyonlar olabildiğince canlandırıldı, yenileri oluşturuldu. Küçük kent kümeleri kimi durumlarda zorla birleştirildi. Böylece Romalıların zamanına değin uygulamada değişmeden kalacak coğrafya düzeni çıktı ortaya. Bu kentler kümesinin içinde en onurlu yeri İyon Federasyonu'nun 3 büyük kenti almıştır. Menderes Nehri'nin ağzındaki küçük yarımada üzerinde bulunan Miletos, Milet, liman işleri için uygun olabilecek bölgelerde yeniden kurulmuş olan Efesos, Efes ile Simirna, İzmir. Efesos o sırada Lysimakos'un almış olduğu bir kararla kuzeydeki dağlarda bulunan Koloponla Değirmendere, komşusu liman kenti Lebedos'un nüfusunu kendine çekmişti. Simirna, İzmir yapmış olduğu askeri anlaşmayla Kuzey Vadisi'nin girişini denetim altında tutan Sipilos Magnesias'ı Manisa ile birlik olmuştu. Yeniden kurulan küçük İyon kentleri arasında Priene'de Söke Turunçlar vardır. Bu kent İsa'dan önce 4. yüzyıl ortasında Menderes'in ağzında Miletos'u gören karşı kıyıdaki eski yerinden yukarıdaki tepenin sırtına taşınmıştır. Denize doğrudan çıkışı olmayan yegane kent Menderes Magnesias'ı Aydın Ortaklar. Toraks Dağı'nın eteğinde nehirden 5 kilometre içeride yeniden kurulmuştur. İzmir Körfezi'nin kuzey kıyısı bulunan Fokaia, Foça ile güney kıyısındaki Klazomenai, Urla yakını. Antigonos'un büyük komşularını yeniden tesis etmesiyle tecimde zarara uğramış ve giderek önemini yitirmişti.